Ayrım 14, Asena, Sabahattin Önkibar, sayfa 161. Tayyip'in kadın versiyonu. AKP ile sarayın Meral Akşener'i ciddiye almasının ana nedeni onun Tayyip Erdoğan'a benzeyen özellikleri taşımasıdır. Evet, Meral Hanım adeta Tayyip Erdoğan'ın kadın versiyonudur. Hem üslup hem mesaj iletme hem duruş olarak birbirlerine benzerler. Bu itibarla muhalif cenahtan AKP tabanından en çok oy alabilecek isim Akşener'dir. Ayrıca muhafazakarlara göre Meral Hanım değerler noktasında kendini ispatlamıştır. O gelirse kıymet hükümlerim ne olur diye bir kuşkuya kapılmaz. O gelince başörtümü çıkarırlar mı diye düşünmez. O gelirse dindarlara zulüm olur mu gibi bir endişeyi aklının ucundan geçirmez. Bu özelliğiyle AKP tabanından da oy alır. Başka bir ifadeyle Meral Hanım Türkiye'nin Macron'u olabilir. Özellikle de merkez sağdan giden ödünç oyların tamamını yanına çeker. Çiller yol keser mi? Saray bunu gördüğü için yol kesecektir. Söylenen Tansu Çiller'in Akşener'e karşı kullanılacağı mümkün mü? Olabilir. Zira Tansu Hanım bu aralar saray davetlerini hiç kaçırmıyor. İyi bir iş adamı olan Özer Bey böyle bir şeye karşı çıkmaz. Ancak tutar mı diyorsanız tutmaz. Zira halkta Çiller diye bir etkinin zerresi mevcut değil. Tersine onu Mesut Yılmaz'la beraber merkez sağı batıran isimler olarak görüyor. Oğulları yeni havalimanı inşaatında iş alan Mesut Yılmaz aynı şekilde devreye sokulursa yine bir etkisi olmaz. Tersine onların devreye girmesi Meral Hanım'a artı yazar. Zira işin ardında başka şeyler aranır. Hadise şudur. Bir enerji birikmiş ve o siyasete bir şekilde yansıyacaktır. Ben Akşener'in bugünkü seyrinde Erdoğan'ın 2002 öncesindeki havasını görüyorum. Tahminim Tayyip Erdoğan'ın bir süre Meral Akşener'i doğrudan hedef almayacağı şeklindedir. Onu medyasıyla Bahçeli'ye dövdürecek. MHP ise artık AKP'nin milliyetçi kanadını temsil ediyor gibidir. Kulislere göre Bahçeli ile AKP seçime beraber girecekler. MHP verilecek kontenjana göre TBMM'de grup grup sözde muhalefet partisi olmaya devam edecek. Tayyip ve kan davası. Tam bu noktada bir tespit ve hüküm. Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki duruşu malum. Lakin bugün FETÖ ve PKK ile samimi olarak mücadele ediyor. İç savaş çıkarmaya çalışan PKK'yı ABD ile AB'yi umursamadan hendeklere gömdüğü ortadadır. Dahası Suriye'de ABD'nin hedeflediği Kürt koridoruna karşı savaş veriyor. Kuşkusuz onu bu noktaya değişen şartlar taşımıştır. Ancak dünkü yanlışları ileri sürüp bugünkü doğrusuna karşı çıkmak onaylanabilir mi? Böyle bir karşı çıkış kan davası gütmek olmaz mı? Tayyip Erdoğan'ın 14 defa dava açıp 2 kere hapse mahkum ettirdiği bir gazeteci olarak böyle bir bakışa karşıyım. Zira bizim ona karşıtlığımız ülke ve kutsallarımız adınadır. Ayrıca Erdoğan'ın diğer AKP'lilere kıyasla PKK ve FETÖ ile daha samimi olarak mücadele ettiği ortadadır. Ne yani, mücadele eden Tayyip Erdoğan'dır diye FETÖ ile PKK'nın yanında saf mı tutalım? Kimilerimizin bu noktada duygusal oldukları kanaatindeyim. Ancak bu bağlamda şöyle bir tez daha var ki elbette o da görmezden gelinemez. Madem öyle, niye böyle? Deniliyor ki Tayyip Erdoğan ABD ile mücadelesinde ne kadar samimi. Madem samimi, mesela İncirli'yi niye kapatmıyor? Kısa bir süre önce Kudüs'te yanında 30 ABD'li senatör varken Kürdistan kurulmalı diyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya niye susuyor? Barzani'ye karşı neden kayıtsız? Katar için herkese posta atan ve meydan okuyan Tayyip Erdoğan, konu Kürdistan ve Suriye olduğunda niçin sesini yükseltmiyor? Katar Türkiye'nin bütünlüğünden daha mı önemli? Enerji ortağın olan ve şalteri indirdiği takdirde Türkiye'yi soğukta ve karanlıkta bırakıp ekonomimizi stop ettirebilecek konumdaki Rusya'yı tehdit eden Tayyip Erdoğan söz konusu ABD olduğunda neden patinaj yapıyor? Yoksa iddia edildiği gibi Tayyip Erdoğan kendini Pax Americana'ya affettirmenin peşinde midir? Yarın çark eder mi? Yarın Washington'dan olumlu bir mesaj gelirse Erdoğan'ın oraya yönelmeyeceğinin garantisi var mı? Pragmatik olan Erdoğan'ın siyasi fayda hesabına göre günübirlik hareket ettiği bilinmiyor mu? ABD'nin hasımlığına kızıyor diye Erdoğan'ı peşiyle Avrasya Kulübü'ne kaydetmek acelecilik değil mi? FETÖ'yle olan mücadelesinde samimi olsa dahi ciddi hata ve eksikler yok mudur? Mesela bayloku var diye pazarda sebze satan teyzeler gözaltına alınırken FETÖ'nün siyasi ayağına niye dokunulmuyor? Bülent Arınç'ın damadı ve benzerleri niye dışarıda? Bütün bunlara ilave olarak FETÖ'yle mücadele eden Tayyip Erdoğan aynı şeyi neden diğer cemaatlerle yapmıyor? Öyle ya, bugün Fethullah, yarın başka bir cemaat. FETÖ olayı yaşandıktan sonra hala bu cemaatlerin önünü açmak gaflet ötesi değil mi? Ensar Milli Eğitim'de. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ensar gibi misyonu belli olan inanç eksenli vakıflara alan açılması zihin bulandırmıyor mu? Niçin durduk yerde cihat gibi şeyler orta öğretim ders müfredatına giriyor? Nereden çıktı müftülerin nikah kıyması? İşte bütün bunlar Erdoğan'ın son dönem PKK ve FETÖ ile yaptığı kararlı mücadeleyi gölgeleyen kuşku bulutlarıdır. Ancak bütün bu kuşkulara rağmen şu daveti tehlikeli buluyoruz ki teklif eden dış dinamiklerin sözcüleridir. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir cephe kurulsun, içinde sağcısı solcusu olsun, PKK'lısı olsun, FETÖ'cüsü olsun, Alevisi olsun, dinlisi dinsizi olsun. Hayır, bu teklif ülke mukadderatımız açısından sakattır. Erdoğan'a hain demek. Bu satırların yazarı Tayyip Erdoğan'a siyaseten muhaliftir. Ancak onu iktidardan indirme adına PKK ile kol kola girmez. Fethullah ile beraber iş tutmaz. ABD'ye manda olmayı kabul etmez. Beğenin beğenmeyin ki ben beğenmem. Sevelim sevmeyelim ki ben sevmem. Tayyip Erdoğan son tahlilde vatan haini değildir. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Başka ülkeler adına çalışmıyor. En önemlisi milletimizin %50'sinin ilgisine mazhar. Bütün siyaseti Erdoğan nefretine endekslerseniz ona oy veren o insanlara ulaşamaz ve kazanamazsınız. Dahası AKP gibi siz de bu ülkeyi ikiye bölersiniz. Kuşkusuz bunu söylerken AKP ya da Tayyip Erdoğan hesap vermesin demek istiyor değiliz. Tersine, eğer yapılmışsa yanlıştan hesap sormak devlet olmanın gereğidir. Yapanın yanına kar kalması bir devlet adına en büyük çürüme ve zaaftır. Dolayısıyla kim olursa olsun mutlaka hesap vermeli. Kastımız nefret üzerinden politika inşası edilmesinin yanlışlığıdır. Yağmur ve kasırga. İşte Meral Akşener bu hassas çizgiyi okumak zorundadır. CHP yönetiminin oyununa gelmemelidir. Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar, Sezgin Tanrıkulu ve Tuncay Özkan gibilerin görevi belli. Onlara Tayyip mi yoksa FETÖ ile PKK mı diye sorsanız, iki emperyal çeteyi tercih ederler ki iftira atıyor değilim. Kılıçdaroğlu bunu zaten gizlemiyor. Sadece onlar değil, kendine Atatürkçü diyen kimi yazarlar bile aynı çizgide. Hatırlayın, kravatlı PKK'ya yani HDP'ye oy verin diye yazılar yazıp kampanyalar yapmışlardı. Hadiseye bakışta devlet ve millet çıkarı öncelik olmalı. Türk milliyetçisi olmanın gereği budur. Esas olan Sırat Köprüsü'nde olan Türkiye'nin oradan düşüp cehennem çukuruna yuvarlanmamasıdır. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin normalleşmesi ve devlet çarkının yeniden kurallar içinde işler hale gelmesi temel amaç olmalı. Bu itibarla yağmurdan kaçarken kasırgaya, yani Tayyip'ten kaçarken PKK ile FETÖ ve ardındaki mandacı emperyallere tutulmamak gerekiyor. Yağmur ıslatır, lakin kasırga öldürür. Devleti yaşatmak. Eğer bu ince ayrım yapılmazsa, TR-705 kodlu Sezgin Tanrıkulu'nun konumuna düşülür. Esas olan devletin yaşamasıdır. İntikam için siyaseti devlet adamları değil, kabile reisleri yapar. Meral Akşener'in önemli sınavlarından biri bu olacaktır. Kılıçdaroğlu'yla bir olmak ve onunla örtüşmek adına yanlış bir mesaj ve görüntü verirlerse kesin vurgun yerler. Zira Tayyip Erdoğan böyle bir açığı affetmez ve golü atar. Politikada bir söz ve tavır bazen can evinden vurur ki Mehmet Ağar'ın Düz Ova'da siyaset gafı buna örnektir. Aynı şekilde 1995 seçimlerinde MHP'yi baraja gömen Türkçe ezan gafıydı ki o hatayı yapan lider Türkeş değil, aday yapılan DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'di. Buradan hareketle Meral Hanım Kılıçdaroğlu'ndan ziyade CHP'nin milli tabanına göre hareket etmeli ve hatta ittifakı fiili olarak onlarla kurmalıdır. Atatürk'ten sonra ilk. Akşener'in sahneye çıkması bağlamında altı çizilmesi gereken bir başka şey şudur. Atatürk'ten sonra ilk defa ben Türk milliyetçisiyim diyen biri Türkiye'yi yönetme ve devletin başına geçme noktasında ciddi olarak şans sahibidir. Bu hakikatten hareketle yurtseverlerin seferber olması artık milli ibadet bağlamında vacip olmanın ötesinde farz-ı ayn'dır. Göreceksiniz MHP içinde de mücadelesi olan isimler bir bir bu büyük okyanusa akacaktır ki parti tabanının mübalağa etmiyorum %95'i tamamdır. Düşünebiliyor musunuz? %100 milli biri %50 oy almaya aday ve buna çok yakındır. Türkiye yanıyor. Hadisenin bu boyutuna ilaveten elbette asıl önemli olan ülkenin mevcut hali pür melalidir. Hepimiz görüyoruz Türkiye yanıyor. Ekonomimiz ancak yüksek tefeci borçlanmalarının vesile olduğu tüketimle ayakta. Sosyal doku zedelenmiş, bizi millet yapan değerler aşındırılmış ve toplum paramparça olmuştur. Maalesef bu topraklarda kendini sadece Kürt görenler var edilmiştir. Kendini sadece Alevi görenler yaratılmaya çalışılmıştır. İlaveten inanç ekseninde vatansız ve bayraksız kitlesel bir güruh devşirilmiştir ki onlar geleceğimizin en büyük karabasanıdır. Siyasal İslam'ın tarlası. Evet, Türkiye siyasal İslamcı örgütlerin artık tarlasıdır. Onlarca dinci örgüt ve binlerce katil militan uykuda ve pusudadır. Uyandırıldıkları gün eyvahlar ola. AKP iktidarlarıyla kafa kesen bu dinci caniler abartısız %7 civarı bir tabana erişmiştir ki Türk kamuoyu bu tehlikenin hala farkında değildir. Kahredici olan bu güvenlik risklerine karşı Türk ordusunun dramatik halidir. TSK bağlamında hala türlü spekülasyonlar var. Subaylarının yarısından fazlasına FETÖ'cü diyenler var. Düşünün. Türk ordusu uçak uçuramayacak bir görüntüde, her gün yeni yeni haberler. Yok THY pilotları TSK'ya geri dönecekmiş, yok Pakistan'dan pilot eğitmenleri istemişiz. Şuraya bakar mısınız? Anadolu'da var olabilmek. Çok değil, 10 yıl önce dünyanın en büyük 5. ordusuyuz diyen ya da denilen Türk ordusu bakın ne halde. Askeri hastanelerini kapatmışlar, harp okulları kaos içinde, askeri liseler artık yok, askeri yargı yok, emir komuta kimde belli değil, asker karavanası bile dışarıdan yani yandaş tüccarlar tarafından temin ediliyor. İyi de böyle bir ordu kompozisyonuyla bütün bu güvenlik riskleri üstlenilebilir mi? Anadolu gibi fevkalade riskli bir coğrafyada var olunabilir mi? TSK polis yargı. TSK düne kadar ülkenin itibarı en yüksek, halkın en çok güvendiği kurumdu. Şimdi zabıta teşkilatı imajı ve görünümünde. Bu Türkiye adına tehdit değil mi? Keza polis hala tarumar halde, farklı cemaatler cirit atıyor. Yargı ise hiç mi hiç güven vermiyor zira iktidar kontrolünde. Gazetede yazdığımız yazılara açılan dava ve verilen cezalarla ortaya çıktı. Artık iktidarı ve sarayı eleştirmek fikir özgürlüğü kapsamında değil. MİT ve kahtı rical. MİT'in durumu yine alarm veriyor. Cumhurbaşkanı diyor ki, darbeyi bana MİT değil eniştem Ziya haber verdi. Bunu söylüyor ama MİT'in başkanını görevden almadı ve almıyor. Neden acaba? Hülasa kurumları çökmüş, dışarıda dostu kalmamış, enerjisi tükenmiş, borcu katlanmış, vatandaşları cepheleşip ümitsizliğe düşmüş, yorgun, bezgin bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Ülkeyi yönetenlerin tek amacı iktidarda kalmak, yani kendi siyasi gelecekleri. Ana muhalefet ise mandacılığa çoktan razı. İşte böylesine ürkütücü çizgiler taşıyan Türkiye fotoğrafında türlü kişisel riskler alıp sorumluluğa talip olmak, yeni bir Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatmak gibidir. Meral Akşener ile ekibi bu tablonun bilincinde akılla ve sabırla hareket etmeli ve mutlaka sonuca ulaşmalıdır. Türkiye belki tarihinde ilk defa bu kadar derin bir kahtı ricalı, yani devlet adamı kıtlığı ile yokluğunu taşıyor. Dilerim uzun süren bu kıtlık artık bolluğa evrilir ve Türkiye ayağa kalkar. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun. Kitabın sonu. 19 Nisan 2020. Sayfa 170.